Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Hepinize iyi akşamlar. Tarih ve İnsan programına hoş geldiniz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Ana kumanda masasında sevgili Muhittin Sami Aygüngöl sesimizi ulaştırıyor ve ben Deniz Fehim Harmanşah sunuyorum. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Nasılsınız?
Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz inşallah.
Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bu akşam ayrı bir mutlusunuz hocam.
Evet.
Misafirimiz var.
Misafirimiz var. Özel bir misafirimiz. Evet. Dolayısıyla böyle misafirlerimiz olduğu zaman bizim mutluluğumuz evet. Çok katlanıyor.
Evet. Sevgili Abdullah Doğanay kardeşimiz aramızda. Hoş geldiniz diyorum.
Hoş bulduk. Allah razı olsun.
Nasılsınız Abdullah Bey?
Çok şükür. Siz nasılsınız?
Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz.
Şimdi TGRT FM'in kıymetli dinleyicileri Evet. Kim bu hocamı çok memnun eden Abdullah Doğanay Bey ne ilgisi var diyecekler. Herhalde ismini duymadı Türkiye henüz.
Evet. Şimdi duyuyor hocam bütün dünya.
Evet.
Yine biz size bırakacağız tabii onun tanıtılmasını.
Peki ama önce iletişim bilgileri diyeceksin.
Bilgilerimizi hatırlatmak istiyorum sevgili dinleyicilerimize. E-mail adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com ahmet@ahmetsimsirgil.com. Bu haftaki konumuz meşhur kumandanlardan Müslüman Selahaddin Eyyubi.
Evet.
Sözü size vermeden önce kısaca ondan bahsetmek istedim. Şimdi söz sizde hocam. İşin ustasında. Biz dinliyoruz. Öncelikle kimdir diye başlasam.
Yani Selahaddin Eyyubi Evet. Kimdir? Selahaddin Eyyubi gerçekten İslam tarihinde çok önemli bir yeri olan Evet. Büyük bir lider, büyük bir idareci, büyük bir savaşçı ve gerçekten Haçlılara karşı özellikle de mücadelesiyle ün yapmış İslam tarihinin en büyük devlet adamlarından bir tanesi Selahaddin Eyyubi. Selahaddin Eyyubi Haçlı seferleri denildiğinde akla ilk önce gelen isimlerden bir tanesi oluyor. Yani tabii bir tanesi demek lazım. Bazen tek başına da söylenebilir ama çünkü Zengiler, Nureddin Zengi, İmadüddin Zengi, Kılıç Arslanlar, ardından Osmanlı'da Yıldırım Bayezid, II. Murat, yani bunlar Haçlı seferlerinde etkin rol oynamış, Haçlı seferlerine karşı durmuş büyük İslam mücahit liderleri. Evet. Selahaddin Eyyubi de bunların en önemlilerinden bir tanesi. Şimdi Selahaddin Eyyubi inşallah dinleyicilerimize biraz tanıtmış olacağız Evet. Bu şekilde. Tabii kimdir sorusu belki de en fazla tartışılan kişilerden bir tanesidir Selahaddin Eyyubi.
Evet.
Kimliği, ailesi net olarak bugün ortaya henüz konulamamış.
Yani
tam olarak kesinlikle bunu biraz da şey olarak söylüyorum, ırkı itibarıyla söylüyorum.
Evet.
Yani Selahaddin Eyyubi'ye Arap diyen var, Kürt diyen var, Türk diyen var.
Evet.
Dolayısıyla bu üç şey tartışılıyor. O sebeple istersen biraz bunları kimler neler söylüyor Evet. Dinleyicilerimiz biraz daha bilgi sahibi olmuş olurlar. Şimdi Eyyubi devleti adını Selahaddin'in babasından alıyor. Necmettin Evet. Eyyub'dan. Babası Necmettin Eyyub. Dolayısıyla yani ismi Eyyub olduğu için Selahaddin'in babasından dolayı Eyyubiler devletine adı veriliyor. Bu devlet Zengilerin uzantısı. Ve Memlüklerin de Memlüklerde Eyyubilerin uzantısı oluyor. Dolayısıyla Zengiler, Eyyubiler ve Memlükler. Bu üçü bir şey halinde Selçuklulara bağlanmış
silsile
oluyor.
Silsile halinde değil mi?
Evet, silsile halinde. Bu devletleri birbirinden ayıran sadece başındaki idareciler ve hanedanlar. Dolayısıyla ayrılıyorlar Büyük Selçuklulardan. Yani Zengilerin idaresinde biz Nurettin Zengi, İmadettin Zengi, onu devam eden işte Selahaddin Eyyubi, diğer taraftan da Bahri veya Burci Memlükleri dediğimiz Memlükler tarih sahnesine çıkıyorlar. Şimdi Selahaddin Eyyubi'nin ailesi nereden geliyor, nedir? Bu konuda çeşitli böyle tarihçilerin sözleri var. Mesela Türk olduğunu söyleyen Profesör Doktor Mehmet Ögel ve Ali Tayyar Önder gibi tarihçiler var. Bunlar Gence çevresinde Şeddadiler sülalesini kuran ve büyük dedesinin babasının ismini Kartuk Kürtuk olup buradan doğru Türk olduğunu iddia ediyorlar. Yani kendisini Şeddadilere bağlıyorlar. Evet. Şimdi diğer taraftan tarihçi İbni Haldun, tarihçi İbni Haldun'a göre onun ataları Yemen'in Himyeri vilayeti eşrafından Hezbaniye Kürtlerinin Ravvadi aşiretine mensup, Ravvadilere mensup diyor. Yani Hezbaniye Kürtlerinden olduğunu ifade ediyor ve Ravvadi aşiretine mensup Araplardan da ifadesini kullanıyor. Zeki Velidi Togan da Eyyubilerin önce Kürtleştiğini, ardından Türkleşen bir Cenubi Arap, Güney Araplarından olduğunu ifade ediyor, sülalesinden olduğunu söylüyor. Şimdi tabi burada gerek Zeki Velidi Togan, gerek İbni Haldun'a göre biz Eyyubilerin Araplardan olduğunu çıkartıyoruz. Ancak bunların Kürtleşmiş olduklarını ifade ediyorlar. Hatta ardından da Türkleştiğini söylüyorlar. Şimdi buradaki husus önemli. Yani şimdi Memlükler üzerinde ciddi çalışmaları olan yine Profesör Gazi Üniversitesi'nde şimdi Kazım Yaşar Kopraman var. O da Hezbani aşiretinin Ravvadiye koluna mensup olduklarını belirtiyor. Yani aynı İbni Haldun'un teorisini yeniliyor. Ve Ravvadilerin ataları da Yemen Araplarından Ravvat el-Müsenna el-Ezdi diye söylüyor. Şimdi Ravvadiye kesin ki Arap. Fakat işte Hezbaniye'nin de Kürt olduğu kesin. Şimdi evet. Bu durumda hani Arap'tan Kürt'e nasıl bir geçiş olduğu meselesi de tartışılıyor. Bu konuda Profesör Bosworth'un da çok çalışmaları var İslam devletleriyle ilgili. Mesela o daha çok Kürtlerden olduğunu söylüyor Memlüklerin ve Ravvadiye aşiretini, daha doğrusu Hezbaniye Kürtlerinden olduğunu ifade ediyor. Evet. Şimdi böyle bir durumda tabi Şeddadi sülalesinden ve Bosworth da bu sülalenin Kürt olduğundan ifade ediyor. Şeddadiler devletini kuran. Şimdi Ravvadileri araştırdığımızda bunların 758 yılında aşiret olarak Basra'dan Azerbaycan'a yerleştiklerini görüyoruz. Yani Eyyubilerin asıl ataları olarak gözüken aşiret, sülale Basra'dan Azerbaycan'a nakledilmişler. Burada 900. yılda Tebriz şehrini ele geçirmişler. Tebriz'i ele geçirmişler ve bir hanedanlık kurmuşlar. 10. asırda bölgedeki Hezbani aşiretiyle işbirliği yaparak kaynaşmışlar. İşte Hezbani aşireti bir Kürt aşireti. Evet. Ravvadiler ise Arap aşireti. Burada tabi kalabalık olarak bölgede Kürt nüfusunun bulunmuş olması ve Hezbani aşireti içerisinde bunların yer almış olması zaman içerisinde Ravvadileri Hezbanilerin bir kolu olarak gösteriyor. Ve bir kolu gibi görüyorlar ve işte Kürt aşiretine mensup olarak ifade ediyorlar. Aslında bütün bunları gözden geçirdiğimiz zaman Selahaddin Eyyubi'nin atalarının Türk olması ihtimali çok zayıf. Bir defa umumen baktığımızda. Kürt aşiretinden olması muhtemel, daha muhtemel. Ancak Arap olması çok daha muhtemel. Bir noktaya doğru gidiyoruz. Yani her üçünden de fikirler söyleniyor ama şunu gösteriyor ki kaynakları çok ciddi olarak takip ettiğimiz zaman bunların mensup olduğu atalara Azerbaycan mıntıkasına Basra tarafından bir Arap ailesi olarak geliyorlar. Orada Kürtlerin içerisinde kalarak kaynaşıyorlar ve akabinde de bu aile bir Türk sülalesinin içerisine girecek. Daha doğrusu Türk devletinin içerisinde yer bulacak ve bu defa da Türkleşecekler veya Türk gibi görülecekler, Kürt gibi görülme. Bizim İslam tarihi içerisinde bu tip anlayışlar çoktur Fehim Bey.
Evet.
Yani siz bir defa Müslüman olduğu zaman Kürt, Türk, Arap veya diğer kavimler, Kafkas kavimleri, buna zaman içerisinde Balkan kavimleri, değil mi? Arnavut, Boşnak, yani bakıyorsunuz bir Osmanlı'nın içerisine geliyorlar. Hizmete girdikleri zaman bir Slav ırkından insanların daha sonra Müslüman olarak kaldıklarını, aileler çeşitli bunların ailelerinin oluştuğunu, bunların çok dağıldıklarını ve kendilerini bir Türk gibi gördüklerini, Kürtlerin içerisinde olan Kürtlerin, Müslüman Kürtlerin içerisinde kalanların kendilerini Kürt gibi hissettiklerini, ancak Arapların içerisinde kalanların da kendilerini Arap gibi hissettiklerini, yani bir Türk'ün kendini Arap gibi gördüğünü, bir Kürt'ün kendini Arap gibi gördüğünü veya Arap'ın Kürt veya Türk gibi gördüğünü, Kürt'ün de Türk veya Arap gibi gördüğüne biz çok şahidizdir. Bugün bunları özellikle de son 200 senedir ulusalcılığın, ulusalcı böyle davranışların veyahut da onu körükleyen insanların ortaya koyduğu yanlış bir inanış itibariyle ırkını öne çıkarma, dinini geriye bırakıp da ırkı öne çıkarma politikasıyla bazı şeyler söylense de bunların son 200 sene içerisinde ortaya çıkmış hususlar olduğunu, eskiden insanların Kürdüm, Türküm veyahut da Arabım gibi şeylerden ziyade daha çok dinini ortaya koyduklarını, Müslümanlık, hani küfür tek millettir, evet. Müslümanlar da kardeştir hesabıyla, kardeşçe politikalarını anlamak gerekir.
Evet, yoksa
belki bunlara şimdi Abdullah Bey de Libya'da, orada da görüyordur bu tip hadiseleri, değil mi? Yine Libya, orada da Türkler mutlaka çok fazla, Turgut Reis'in bulunduğu memleketten, evet. Turgut Reis'i burada epeyce konuştuk. Turgut Reis'in memleketinden gelmiş bulunuyor Abdullah Doğanay Bey. Bir taraftan Adem Derin, değil mi? Yetiştirmiş, evet, olduğu gençlerden makine mühendisi. Yıldız makine miydi?
Evet.
Abdullah Bey Yıldız makineden mezun oldu. Şimdi Libya'da hizmet ediyor.
Evet. Dolayısıyla yapıyor.
Oralarda neler var Turgut Reis'ten?
Hocam bazılarının yaptığı gibi tabii tarih bizim işimiz değil. Tarih konuşup da bilenin yanında konuşmaktan ziyade hali hazırdaki vaziyet, Turgut Reis zatınızda bildiği gibi 1451 yılında Trablusgarp'ı fethedince arkasından tabi Derne, Tobruk, Bingazi tarafları, o tarafta da çok Türk askerleri, Türk valiler hep gönderilmiş payitahttan. Özellikle bizim gezdiğimiz kısım olan Doğu Libya'da şu an hali hazırda Libya hükümetinin yapmış olduğu tadilatlar, yenilemelerle Doğu Libya'nın, tabi o zamanki Bingazi karargahının ordu komutanlığı olan büyük bir karargah şu an yenilemeden, yani restorasyondan geçmekte ve müze haline getirilmekte. Onun dışında bizim gittiğimiz, gezdiğimiz yerlerden Derne, Tobruk savaşlarının olduğu özellikle ve Mustafa Kemal'in de binbaşıyken komutanlık ettiği o kısımlar da çok sayıda Türk kabrine rastladık. Eshab-ı Kiram kabrine rastladık. 70'ten ziyade Eshab-ı Kiram kabrini biz gidip ziyaret etmekte şereflendik. Onun yanında bir tane 1870 veya Hicri 1290 senesinde orada vefat etmiş bulunan Halil Bey oğlu Mustafa Bey diye geçer. Bir valinin, Türk valinin orada yatmakta olduğuna şahit olduk. Ailesiyle beraber. Kabir taşında yazan şey benim çok dikkatimi çekti. Onu size paylaşayım. Kabir taşında yazan şey aynen şöyle. Bir şiir tarzıyla yazılmış. Diyor ki mübarek, veya onun muhtemelen tabii onun yakınları yazmış. Ölüm bir içecektir, herkes onu içecek. Kefen bir giysidir, herkes onu giyecek. Tabut bir binektir, herkes ona binecek. Kabir bir kapıdır, herkes ondan geçecek buyuruyor. En sonunda altına Hicri 1290 vefat tarihi yazıyor.
Evet, eski kabirlerde bu tip ifadeler evet. Güzel, ölümü hatırlatıcı, hayatın geçiciliğini ifade eden çok hoş ifadeler vardır gerçekten. Onların da en önemlisi hayatın geçiciliğini. Gerçi kabir onu haykırıyordur ama insanlar yine de o kabir taşına dikkat çekiyorlar demek ki. Bu da çok enteresan, pek hiç duymadığımız bir dörtlüktü. Tekrar söyleyeyim, ölüm bir
içecek. Herkes onu içecek.
Herkes onu içecek. Öyle bir içecek ki bunu içmeyen evet. Olmaz.
Kefen bir giysidir. Herkes onu giyecek.
Herkes onu giyecek.
Tabut bir binektir. Herkes ona binecek. Kabir bir kapıdır. Herkes ondan geçecek.
Herkes ondan geçecek. Evet. Bu kişi de geçti diyor işte. Geçti. Bindi, içti, geçti. Evet, çok enteresan. Çok teşekkür ederiz. Bu arada Turgut Reis'in kabrini de ziyaret etme imkanı oldu mu?
Ona maalesef olmadı. Fakat inşallah Trablus taraflarına gidersek, Trablus'ta başkentte biliyorsunuz
evet,
Kabir Şerif'i.
Tabii.
İnşallah oraya gidersek gitme imkanı
çok hoş olur. Çok da
hele bu zamanlarda Bodrumların Fatih'i resmi yazıyla Sayın Libya Reisi Kaddafi'den onun Kabir Şerif'indeki cesedin Türkiye'ye getirilmesini istemelerin zamanında biliyorsunuz Bodrumlular bir dilekçeyle Kaddafi'ye muhtemelen bir yazı yazmışlar. Mektup. Turgut Reis'in ana vatanı olan Bodrum'a nakledilmesini istemişler. Ondan cevap bekliyorlar.
Yani tabii aslında bunlar çok yanlış şeyler. Evet. Abdullah Bey, bunlar çok yanlış şeyler. Çünkü Turgut Reis Trablus'la özdeşleşmiş. Orayla özdeşleşmiş. Orası için büyük bir mücadele vermiş. Turgut Reis denildiği zaman Trablusgarp akla gelir. Büyük bir mücadelesi var. Ve kendisi şehit düştüğü zaman her tarafa götürülebilirdi. Her yere nakledilebilirdi. Ancak Leventleri onun için Trablusgarp'ın önemini biliyorlar ve getirip oraya defnediyorlar. Yüzyıllarca orada. Bunlar tarihi yanlış okumak, yanlış değerlendirmek ve zaman içerisinde aslında Turgut Reis'e sorulacak, nerede yatmak istersin?
Evet.
Yani birilerinin şeyiyle olmaz bu. Kişi o orayı ister. Orayı söylerdi. Nitekim Leventleri onu oraya götürdüler. Muazzam bir türbe yaptılar onun başucuna. Bu çok önemli bir şey. Tarihe büyük bir düşmanlık olur. Onun kabrinin yerinin değişmesi. Kendisine büyük bir saygısızlık olur açıkçası. Bunu öyle değerlendirmek lazım. Turgut Reis'in ruhu orada muazzez oluyordu.
Kaldı ki hocam.
Evet.
Turgut Reis'i bir Levent olarak seçen Barbaros Halettin Paşa'nın kabri şerifi hala ziyarete açık değil. Beşiktaş'ta.
Evet. Onlar da ayrı bir mesele tabii. Doğru. Teşekkür ederiz. Çok hoş oldu. Güzel oldu. Şimdi bütün bunları görüyoruz Fehim Bey.
Evet.
Dolayısıyla bu arada Turgut Reis'ten Abdullah olunca Turgut Reis'ten de kısa bir bahis olmuş oldu.
İyi olur hocam.
Selahaddin Eyyubi'nin demek ki ya bir şey için önemli değil ama bazen dinleyicilerimiz acaba nedir, ne değildir diye bunlar çok önemli şeyler değil. Açıkçası bizim içimizden ne yaptığı çok mühim. Evet. Kişi ayinesi iştir, kişinin lafa bakılmaz demişler. Şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Kişinin ne yaptığı, ne işlediği, ne inancında olduğu, hangi inanca sahip olduğu, başarılarının neler olduğu önemlidir. Zira Kürtlüğün bu noktada Kürtlüğün, Araplığın, Türklüğün şey olsaydı onu bir Nureddin Zengi gibi bir büyük Türk komutanı kazandırmıştır İslam alemine. Selahaddin Eyyubi'yi Selahaddin Eyyubi'de yapan bir Nureddin Zengi'dir. Yani bir Nureddin Zengi nasıl Selahaddin Eyyubi ile bir diyelim ki Selahaddin Eyyubi Arap değil de Kürt veya Kürt değil Arap. Öte taraftan bakıyoruz bir Nureddin Zengi var. Türk kesin olarak belli. Şimdi bu ikisi nasıl bir birliktelik sergilemişler, nasıl birbirlerini sevmişler, nasıl yetiştirmişler? Bizim aslında ders çıkartacağımız konu bu.
Evet.
Fakat tarih merak işte nedir ne değildir noktasından bakarsak her üçünü de söyleyebilmek mümkün ise de Selahaddin Eyyubi'nin bu konuda en zayıf halkası Türk ırkına mensup olması en zayıf halkası.
Evet.
Yani mümkün değil gibi görüyorum ben açıkçası. Hiçbir şekilde mümkün değil gibi görüyorum. Ancak kendisi dayandığı kitle, askerleri itibarıyla, bulunduğu çevre itibarıyla Türklerin başkanı olduğu için, dolayısıyla da Eyyubiler Devleti bir Türk devleti olarak kabul edilir. Türk devleti olarak kabul edilir ve o da kendisini muhtemelen bu İslam devletinin başı olarak görür. Evet. Yani şeyi hakkında en net söyleyebileceğimiz ifadeler, kimliği hakkında, ailesi hakkında en net söyleyebileceğimiz ifadeler bugün için bunlardır.
Kişi olur ki bırakabilir eser, esersiz gidenin yerinde yerler eser.
Yerinde yerler eser. Yani
yaptıkları önemli evet. Değil mi?
Tabii tabii yani olması, asıl önemli. Olan odur. Ama tarih acaba nedir merak tabii. Ediyor dinleyicilerimizi bu noktada aydınlatmış oluyoruz.
Tabii, tarih ilminin belki gereklerinden birisi de o yani araştırmak.
Evet.
Netice önemli. Peki hocam nasıl bir devlet sahibi oldu? Yani nasıl bir çalışmalar gerçekleştirdi?
Şimdi neler tabii yine ailesine biraz dönersek Selahaddin Eyyubi'nin bağlı olduğu aşiret dedesi Şadi zamanında ki o da Necmettin Eyyubi'nin babası. İlk olarak Irak'a geliyorlar ve Büyük Selçuklu Devleti'nin hizmetine giriyor. Babası Şadi, dedesi Şadi. Selçuklular onu Tikrit şehrine, Tikrit şehrine Irak'ta bugün vali tayin ediyorlar. İşte 1131 yılında İmadettin Zengi var. Karaca Es-Saki'ye mağlup oluyor Nureddin Zengi'nin atası İmadettin Zengi. Tikrit'e sığınıyor. Ve o zaman şehrin valisi bulunan Selahaddin'in babası Necmettin Eyyub da kendisine çok yardım ediyor İmadettin Zengi'ye. Büyük yardımlarda bulunuyor. Bu esnada Büyük Selçuklular Atabekliklere bölünmüş çeşitli. Ve dolayısıyla Atabeklikler arasında da zaman zaman savaşlar oluyor.
Küçük beylikler mi diyoruz?
Küçük beylikler diyebiliriz biz buna. Osmanlı'da, Anadolu'da gördüğümüz gibi Atabeklikler diyoruz. Çünkü Atabeklikler denilmesinin sebebi şu. Her birisi bir Selçuklu Büyük Selçuklu şehzadesini baş olarak görüyorlar. Onun Atabeyi olarak vazife yapıyorlar ve Atabeklikler deniyor. Eyyubiler bundan sonra Büyük Selçukluların Musul Atabeyi Zengi ile aralarındaki dostluğu pekiştiriyorlar. Ciddi manada bu iki Atabeklik arasında yani Tikrit valisi ile Şam Atabekliği, Dımaşk Atabekliği arasında büyük bir dostluk oluşuyor. Ve Zengi'nin fetihlerinde Urfa'nın Haçlılardan geri alınmasında büyük hizmetler yapıyorlar Eyyubiler. Necmettin Eyyub özellikle evet. De hasreten Selahaddin'in babası bu noktada şeyle beraber hareket ediyor. Zengilerle beraber hareket ediyor ve aralarında çok ciddi bir dostluk oluşuyor. İşte bu esnada Selahaddin doğuyor. 1137 yılında Tikrit'te doğuyor Selahaddin Eyyubi'nin. Ve çocukluğu Tikrit, Baalbek, Şam şehirlerinde geçiyor. Belki de bu zengilerle dostluğu sebebiyle onun da çocukluğunun buralarda geçtiğini görüyoruz. Çok iyi bir tahsil görüyor. İyi bir terbiye alıyor. Alimlerden hadis dersleri, fıkıh dersleri, kelam dersleri, tefsir dersleri alıyor. Çok iyi yetişen bir kimse. Gerçekten mükemmel yetişmiş Selahaddin Eyyubi. 17 yaşındayken Atabek Nureddin Mahmud Zengi'nin sarayına gidiyor. Kendisi daha 17 yaşında. Aynı zamanda çok iyi bir silahşör. Askeri talimlerde bulunmuş. İyi bir asker olduğunu da görüyoruz. Ve küçük yaştan itibaren Nureddin Mahmud Zengi'nin yanında Haçlılara karşı yapılan muharebelere katılıyor. Savaşlara katılıyor. Nureddin onu çok seviyor. Kısa bir süre içerisinde kendini gösteriyor. Gerek savaş zamanlarında gerek barış zamanlarında kendisini yanından hiç ayırmıyor Selahaddin Eyyubi'yi. Sık sık çevgan oyunu oynuyor onunla. Çevgan oyunlarını onunla beraber mutlaka katılıyor. Atlı polo oyunu derler.
Evet. Batılıların bizden aldığı bir oyun.
Bir oyun. Kendilerine mal etmişler. Ve Selahaddin Eyyubi bu oyunda belki de bir numaralı ustalarından bunun Selahaddin Eyyubi. Onun için Nureddin'le Selahaddin Eyyubi'nin çok böyle yakın ilişkileri, muhabbetleri, gıpta edilecek bir halleri ve hareketleri olduğunu görüyoruz. Böylece devlet teşkilatını ve idaresini de mükemmel bir şekilde öğrenmiş oluyor Nureddin'in sarayında. Bu sırada babası Necmettin Eyyub, Şam valisi, amcası Şirku, ki bu da çok önemli bir asker, büyük faaliyetlerin, savaşları görülmüş. O da Humus valisiydiler. Yani Selahaddin Eyyubi'nin baba ve amcası, ailesi belli yerlerin emirleri durumundalar ve bölgeyi idare ediyorlar. Şimdi Selahaddin Eyyubi'nin ilk ciddi kendisinin başarısı Mısır'da görülecek. Mısır'ın durumuna bu noktada bir bakmak gerekirse, Mısır'da bu sırada Fatimi Devleti bulunuyor. Evet. Ve Fatimi Devleti Şii itikadına mensup. Ve dolayısıyla kendilerinin de bir halifesi var. Onlar Abbasi halifesinin dışında bir Şii, ki Kahire'de Şii halifesi Bağdat'ın dışında bir halife bulunduruyorlar. Ve Haçlılarla ittifak halindeler. Bu dönemde yine Kudüs, Antakya, kıyı şeridini tamamen Haçlılar elde tutuyorlar. İşte dağınıklığın çok önemli bir noktası burası. Dağınıklığın, büyük Selçukluların dağınık bir yapı arz etmeleri, Atabekliklere bölünmeleri, aralarındaki mücadelelerin çok olması, Haçlıların da bölgede ciddi manada büyük bir güç haline gelmelerine sebep olmuş ve bu güç öyle ki gerek Suriye'de gerek Mısır'a kadar her tarafı etkiliyor.
Deniz yolları olunca evet, daha rahat hareket ediyorlar.
İşte Mısır'daki Fatimi Devleti de diğer Selçuklu, Büyük Selçuklu Atabekliklerine karşı Haçlılarla hep işbirliği içerisinde oluyor. Devamlı bir şekilde. İşte Nureddin'e karşı, Nureddin Mahmud Zengi'ye karşı da bu mücadeleyi devam ettiriyorlar. Mısır Fatimi Devleti ile Haçlılar beraber yürütüyorlar. Şimdi yalnız Nureddin'in, Selahaddin Eyyubi'nin ortaya çıktığı bu dönemde Mısır Fatimi Devleti karışıklıklar içerisinde ve nispeten zayıflamış, artık devletin sonunun göründüğü bir döneme doğru girildiğini biz görüyoruz. İşte bu sebeple Haçlılar Mısır'ı zapt edip, iyi ikili ilişkilerinden de istifadeyle Mısır'ı zapt edip Nureddin'e karşı bir avantaj elde etmek istiyorlar. Böylece Suriye'de boğacaklar Büyük Selçukluları ve özellikle de evet, o esnada Haçlılara karşı mücadelenin başı olan Nureddin Zengi'yi orada iki taraflı kapatıp Suriye'de boğmayı düşünüyorlar. Nureddin Zengi de buna karşı bir strateji geliştirmeyi düşünüyor ve Müslümanlar arasında böylece mezhep ayrılığını gidermek, Mısır'a sahip olmak suretiyle hem mezhep ayrılığını gidermek hem de Mısır'ı alarak Haçlılara karşı kuşatıcı bir cephe. Bu defa da Mısır'ı kendisi alırsa Haçlıları o kuşatmış olacak. Dolayısıyla Mısır çok önemli bir nokta, gerek Haçlılar tarafından ele geçirilmesi, gerek Nureddin Zengi tarafından çok önemli bir merkez haline gelmiş oluyor ve Fatimi Devleti'nin zayıflaması da bu bölgeye olan diğer devletlerin iştahını kabartıyor. Dolayısıyla olay böyle bir şeydi. Şimdi 1163 yılında Mısır Fatimileri iç karışıklıklar içerisinde dedik. Zira bu sırada Fatimi halifesi Adil den ziyade Vezir Şaver devlet idaresini elinde tutuyor. Ve hemen hemen bütün yönlendirme onun elinde oluyor. Hiçbir şekilde de sevilmiyor Mısırlılar tarafından. Mevkiini korumak için bazen Haçlılara, bazen Nureddin'e müracaat ediyor. Yani Haçlılar tarafından bir tehdit olursa, tehlike, bakıyor gidecek Nureddin'e. Nureddin'den geldiği zaman daha çok Haçlılara yanaşıyor. Böyle bir kişilik. Sonunda Nureddin'e karşı Mısır'da Haçlılara bir garnizon kurmaya da müsaade ediyor. Tabi Haçlıların Kahire'de bir garnizon kurmaları en azından bölge için hiç de iyi neticeler vermiyor. Ve bu durum çok fena neticeler doğuruyor. Ahlaki bir zaaf, çöküntü içerisine girmeye başlıyor Kahire'de. Haçlıların tabi orada bulunması, bunların etkileri, faaliyetleri. Dolayısıyla da Haçlılara karşı bir mukavemet oluşmaya başlıyor Kahire'de. Ve bu Şaver'den daha fazla bir nefret edilme hadisesini beraberinde getiriyor. Ve bunun üzerine Nureddin'den yardım istekleri çoğalıyor Kahire'den. Buna karşı olan gruplar Nureddin'i davet etmeye başlıyorlar. İşte böyle bir durumda Haçlılar erken davranarak, daha erken davranıp bütün idareyi ele geçirmek istiyorlar bunu gördüğü zaman.
Evet.
Bu durum ortaya çıkınca bu defa Şaver de Nureddin'in çağırmak zorunda kalıyor.
Evet.
Yani diğer grupla beraber bakıyor ki elinden her şey gidecek. Bu defa o da Nureddin'e yaklaşıyor ve Nureddin'i davet ediyor. İşte bu noktada Nureddin Zengi Şirkuh komutasında 7000 kişilik bir birliği Kahire'ye gönderiyor.
Amcası.
Ve Selahaddin Eyyubi de bu birliğin içerisinde yanında.
Yine
amcasıyla beraber. O da yanında. Bu 7000 kişilik kuvvetin 5000'i Türk birlikleri Oğuz boyu teşkil ediyor. Onun için işte biz burada görüyoruz. Yani Selahaddin Eyyubi'nin asıl dayandığı nokta Şirkuh, amcası Şirkuh, babası Selahaddin Eyyubi, asıl dayandığı nokta Türkmenler, Oğuzlar.
Yani evet.
Bu bize ki yıllardır kendisi Nureddin Zengi'nin sarayında,
babası değil mi?
Babası Oğuzların içerisinde. Dolayısıyla yani Selahaddin Eyyubi, hani bazıları bunu bugün günümüzde de Kürt-Türk ayrımını yapanlar böyle bir Kürt devletiymiş gibi falan lanse ederler. Aslında baktığımız zaman Selahaddin Eyyubi'nin asıl gücü, askeri, çevresi bir Türk devleti şeyini veriyor.
Evet.
Ve dolayısıyla da Selahaddin Eyyubi'yi buradan anlıyoruz biz bir Türk devletinin başı olduğunu.
Evet hocam, isterseniz kısa bir ara verelim.
Peki.
İkinci bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili TGT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının ikinci bölümünde tekrar beraberiz. Bugünkü konumuz Selahaddin Eyyubi idi. Hocam birinci bölümde Mısır'daki faaliyetlerden bahsediyordunuz. Yine devam edeceğiz. Ama isterseniz yine bir iletişim bilgilerimizi hatırlatalım.
Evet.
tgrt@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. Buyurun hocam.
Evet. Şimdi Mısır için Nureddin Zengi'nin devletiyle Haçlıların bir mücadelesine şahit oluyoruz. 1163'ün arefesinde ve Haçlı, özellikle Haçlılar Kahire'yi bir oldu bittiyle ele geçirmek üzere çok büyük bir güç oraya gönderiyorlar Amori komutasında. Buna karşılık Nureddin Zengi de Selahaddin Eyyubi ve amcası Şirku, özellikle de burada ordulara komutan eden Şirku komutasında 7000 kişilik bir birlik sevk ediyor ki bunun 5000'ini Oğuzların teşkil ettiğini ifade etmiştik. Evet. Oğuz Türklerinin bölgeye girişiyle birlikte Amori derhal bölgeden çekiliyor. Yani onların gelmesiyle beraber, daha bölgeye gelmesiyle beraber karşısına çıkmaya cesaret edemiyor.
Cesaret edemiyor.
Ve süratle terk ediyor. İşte bunun üzerine çok rahat bir şekilde Kahire'de duruma hakim oluyorlar.
İlginç.
Gönderdiği kuvvetler. Şimdi Şirkuh şeyi hiç sevmiyordu. Şaver'i hiç sevmiyor. Fatimi Veziri.
Evet.
Şaver'i hiç sevmiyor ki bölge halkı tarafından da sevilmiyordu Kahire evet. halkı. Dolayısıyla ve Mısırlılar tarafından da sevilmediği için 1169'da idam ediliyor Şaver. Yerine Şirkuh getiriliyor
evet.
vezir olarak. Dolayısıyla halifenin veziri Şirkuh olmuş oluyor. Fatimi halifesinin
yani,
veziri Şirkuh olmuş oluyor.
3-4 yıl orada kalıyorlar mı?
Şimdi 3-4 yıl değil, 2 ay sonra Şirkuh aniden vefat ediyor. Amcası.
Evet.
Vefat ettiği zaman orada Şirkuh'un yerini kim alacak? Ciddi komutanlar var.
Evet.
Değerli komutanlar var Nureddin'in. Fakat Selahaddin Eyyubi mümtaz bir hale geldiği için ve Şirkuh'un da yeğeni olduğu için Selahaddin Eyyubi'yi vezirliğe getiriyorlar.
Hmm.
Şimdi enteresan bir durum ortaya çıkıyor Kahire'de.
Evet.
Selahaddin Eyyubi hem Fatimilerin veziri hem de Nureddin'in ordu komutanı. Çok enteresan
evet.
bir durum. Aslında çok farklı bir durumdur bu. Emir aldığı makam Nureddin.
Evet.
Fatimi halifesine ise şeklen bağlı.
Peki Fatimi halifesi bu konuda ne diyor?
Çok fazla diyecek bir şey yok.
Değil mi?
Tabi. Onu çünkü veziri olarak kabul ediyor. Fakat Nureddin'in de Selahaddin Eyyubi'nin de o anda onu ortadan kaldırmak gibi büyük bir mücadeleye atılma durumu yok. Evet. Onun da bahsederiz. İşte Selahaddin bu çok kritik şartlar altında vezirlik makamına gelmiş bulunuyor. Bunun bu esnada en önemli yönü, en büyük bir faydası Nureddin'e artık Fatimi devletinin Haçlılarla irtibatı kesilmiş oluyor.
Evet.
Yani Selahaddin Eyyubi'nin orada idareyi ele almış olması, vezirlik makamını Fatimi siyasetini yönlendiren bir konuma gelmiş oluyor ki artık Nureddin'le Fatimilerin Nureddin Zengi devletiyle irtibatı başlıyor ve Haçlılarla bitmiş oluyor. Bunun en büyük faydası bu.
Güzel.
Evet. Tabii bundan sonra devam eden hadiselere bakacak olursak Nureddin'in Selahaddin Eyyubi'nin oraya gelmesiyle beraber Fatimi hilafesine bağlı olmasıyla beraber artık Fatimilerin buradaki konumuna istersen şöyle bir değinmiş olalım.
Evet.
Olalım. Ne halde Selahaddin vezirlik makamına geldiğinde Kahire ne durumdaydı? Mısır'da 50.000'den fazla yerli ve Sudanlı asker bulunuyordu. 30.000 civarında da Ermeni okçu birliği vardı. 30.000. Dolayısıyla Mısır'da 80.000 kişilik Fatimilerin ciddi bir gücü bulunuyor.
Zinde
yani Kahire'de zinde bir güç. Kahire'de 9.000, 10.000 civarında bir Nureddin'in, daha doğrusu Selahaddin Eyyubi'nin etkili olduğu bir asker grubu var ama öte tarafta da 70-80 bin kişilik bir güç var Fatimi halifesine bağlı.
Evet.
Dolayısıyla bir anda neden Nureddin'e bağlı olmadığını buradan biz çıkartabiliriz. Neden böyle bir duruma girmedi? Ülkenin kaynakları onların elinde. Daha çok ekonomi.
Evet.
Hilafet sarayında büyük bir nüfuzları var. Ve bunlar Oğuz Türklerinden bir müddet sonra rahatsız olmaya başlıyorlar.
İnanç dolayısıyla mı?
İnanç dolayısıyla. Onların ibadetleri dolayısıyla, onların bir takım kaynakları Nureddin'e aktarmaları dolayısıyla
evet.
ve siyasetleri bir takım yanlış şeylere karşı çıkmaları dolayısıyla bunlar Haçlılarla bir takım faaliyetler neticesinde ortak ilişkileri vardı. Bunlar imtiyazları vardı. Bunlar gitti. Ekonomileri vardı oradan gelen. Dolayısıyla Mütemenül Halife ünvanıyla geçen Cevher diye birinin etrafında toplanıyorlar. Halifenin en mütemet adamlarından Cevher'in etrafında toplanıyorlar ve Haçlılarla gizli işbirliği içine giriyorlar. Yeniden Haçlıları davet etmek üzere oraya gizli işbirliği içerisine giriyorlar. İşte Selahaddin etrafında örülen bu ihanet çemberini görüyor. Zamanında haber alıyor ve derhal Cevher'i idam ettiriyor. Hiç. Bu çok çok dirayetli bir harekettir bu gerçekten.
Çok seri hareket ediyor değil mi hocam?
Çok seri ve çok dirayetli. Evet. Yani bir endişe içerisine girse, acaba ne olur dese, çok büyük bir bu ihanet çemberi daralacak ve evet, belki de Selahaddin Eyyubi'yi orada ortadan kaldıracaklar. Evet. İşte bunun üzerine Mısır'da ilk olarak Zenci ve Ermeni askerler 1169'da isyan ediyorlar.
İç isyan.
Tabii iç isyan ortaya çıkıyor. Ve Selahaddin'in birlikleriyle bu özellikle de Ermeni askerleri arasında Kahire'de 2 gün boyunca sokak çarpışmaları oluyor. Çok şiddetli sokak çarpışmaları oluyor. Ve Türkler Zenci ve Ermeni askerlerine çok ağır kayıplar verdiriyorlar. Evet. Bu şunu da gösteriyor. Gerçekten Nureddin Zengi belki de çok vurucu bir birliği göndermiş Kahire'ye. Evet. Selahaddin Eyyubi'nin idaresinde bulunan birlik Oğuzlar. Evet. Çok vurucu bir güç olduğu anlaşılıyor ki burada 30 bin Ermeni şeyinin içerisinde duruma hakim olabilmek, bir büyük isyanı önleyebilmek gerçekten zor bir iş.
Hangi kol olduğu belli mi hocam? Oğuzların hangi kolları?
Ya karışık onlar tabii. Direkt altı umumi manada Oğuzlar olarak geçer. Ve bundan sonra Mısır'da artık Selahaddin'e ve Oğuzlara karşı duracak askeri bir güç kalmıyor. Evet. Yani böylece aynı zamanda siyasi olarak da hakimiyeti elde etmiş bulunuyor Selahaddin Eyyubi bu başarısıyla. Artık onların karşısında bir güç olması mümkün değil. Hatta ilk Fatimiler orada hakimiyeti Mısır'da ele alırken yine bir Cevher adlı komutanları varmış. Bir Cevher'le başladı, bir Cevher'le bitti.
İkinci Cevher.
Fatimilerin buradaki gücü öyle tarihlerimize geçmiştir. Bunun ardından Haçlı ve Bizans kuvvetleri böyle bir durum ortaya çıkınca tam manasıyla orada artık Nureddin'in devleti, daha doğrusu Selahaddin Eyyubi hakimiyeti elde edince Haçlı ve Bizans kuvvetleri Mısır'a hücum ederek Dimyat'ı kuşatıyorlar. 1169'da. Dimyat
meşhur bir şeyimiz var, sözümüz var.
Sözümüz.
Dimyat aklıyla geliyor.
Değil mi? Evdeki Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak gibi. İskenderiye'nin hemen doğusunda, İskenderiye, Mısır, İskenderiye'nin hemen doğusunda, biraz daha doğusunda bulunan bir şehirdir, sahilde. Orayı kuşatıyorlar ve Selahaddin herhangi bir isyan ihtimaline karşı Kahire'den ayrılamıyor Selahaddin Eyyubi. Çünkü çok tehlikeli bir durum. Değerli komutanlarıyla Dimyat'a çok güçlü birlikler sevk ediyor ve bunlarla müttefikleri yenilgiye uğratıyor. Bu yenilgi Bizans'la Haçlıların da ittifakının sonu oluyor. Yani gerçekten zamanında tedbirler alan, çok iyi yetiştiğini gösteriyor. Buralarda bu şekilde tutunabilmek kolay değil. Haçlılar da bundan sonra Mısır üzerine bir daha yeni bir sefer tertip edemiyorlar. Evet. Bu son. Yani bir taraftan bu müdahaleyle Bizans-Haçlı birlikleri ittifakını yok ediyor ki Bizans bundan sonra Selahaddin Eyyubi ile hep ittifak etmeye çalışacaktır.
Evet.
Selahaddin Eyyubi bir taraftan da Mısır'ı artık Haçlı tehlikesinden tamamen önlemiş bulunuyor. Zira Selahaddin bundan sonra Bizans'la çok iyi ilişkiler kuruyor. Ekonomik ilişkiler kuruyor. Bunları görüyoruz. Ve Haçlılardan bunları ayırmış olacak. Üçüncü Haçlı seferinde de yine Bizans'ın yardımlarını görecek Selahaddin Eyyubi. Bu da Selahaddin Eyyubi'nin aynı zamanda diplomasi faaliyetlerini de çok iyi bir şekilde bildiğini ve yürüttüğünü bize gösteriyor. İşte bütün bu başarılar artık Selahaddin Eyyubi'yi Kahire'de, Mısır'da çok rahat bir hareket etmesini sağlıyor. Bu rahat hareketinin birinci planı işte Mısır'daki Fatimi Şii inancını ve şeyini yıkmak ve Sünni itikadını yeniden oraya yerleştirmek gibi bir düşüncenin içerisinde ve bu uygulamalara girişiyor. 1170 yılında önce ezanın şiirlerce okunduğu gibi okunmasını yasaklıyor. Ezanı
ilk
icraatlarından bir tanesi normal bir şekilde Sünni itikadına ve inancına uygun olarak okutuyor. Ardından Fatimi kadılarını azlediyor mahkemelerde ve Sünni kadılar tayin ediyor. Cami ile serdeki Fatimilerin propaganda merkezini kapatıyor ve Sünni akidesinin yayılması ve bilinmesi, yerleşmesi için medreseler kuruyor. Faaliyetleri. Medreselerin açılması, özellikle medreselerin tabii kurulmuş olması, açılmış olması ve buraların faaliyete geçmiş olması, Fatimilerin İsmailiye mezhebine karşı indirilen en büyük darbe oluyor Kahire'de. Evet. Nihayet şartlar da uygun geliyor. Bu arada Nureddin'le devamlı yazışma halinde, Nureddin Zengi ile. Nureddin Zengi 1171 yılında kendisine Fatimi hilafetinin kaldırılmasını isteyen bir mektup gönderiyor.
Evet.
Yani burada Fatimi hilafetine son ver artık diyor Nureddin Zengi.
Çalışmalar o yönde gidiyor.
Evet. Ve bunun üzerine Selahaddin ve orada arkadaşları Fatimi hilafetini kaldırmaya karar veriyorlar. Zaten Halife el-Adid de hasta bir haldeydi. Pek ilgilenemiyor. İşler artık tamamen Selahaddin Eyyubi'nin eline geçmiş durumda. 10 Eylül 1171 Cuma günü Mısır'da Abbasiler adına hutbe okutuyor Selahaddin Eyyubi.
Evet.
Ve artık halifenin şeyini bitiriyor. 3 gün sonra 13 Eylül Pazartesi günü de El-Adid ölüyor.
Böylece iki başlıkta sona erir.
İki başlıkta sona erir. Onun ölümüyle Fatimi hilafeti sona ermiş bulunuyor Kahire'de. Hilafet sarayına ve halifeye ait bütün mallara el konuluyor. Fatimilerden sağ olanlar sarayın bir bölümünde kontrol altına alınıyorlar. Çok sıkı ve yerinde tedbirler aldığı için Selahaddin Eyyubi, Fatimi hilafetinin ortadan kaldırılması üzerine hiçbir isyan teşebbüsünde bulunulmuyor. Yani bu da çok önemli.
Şey yok, yoksa katliam yok değil mi?
Yok. Hiçbir katliam zaten yok. Hiçbir ama öldürülme yok. Ayrı karşı çıkanlar olur. Ortada çok insan öldürdü. Çok insan karşı. Ama zamanında yerinde tedbirleri aldığı için hiçbir isyan hareketi ortaya mahal vermeden, kan dökülmeden gayet sistemli bir şekilde.
Bu da gerçekten çok ileri görüşlü bir komutan olduğunu
gösteriyor.
Peki hocam, kısa bir ara daha vereceğiz. Peki. Üçüncü bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Merhaba sevgili Tekrar FM dinleyicileri. Tarihi ve İnsan programının üçüncü ve son bölümündeyiz. Bugünkü konumuz malum Selahaddin Eyyubi Hazretleri ve faaliyetleriydi. Hocam ikinci bölüm sonunda Fatimi hilafetinin kaldırılmasını anlattınız.
Evet.
Şimdi Eyyubi Devleti'nin kurulmasıyla ilgili biraz bizi bilgilendireceksiniz. Buyurun hocam.
Selahaddin Eyyubi'nin bu başarıları ve gerçekten Mısır'a hakim olması, orada Sünni İslam devletlerini çok uğraştıran, belki Haçlıların Kudüs ve çevresinde tutunmalarını sağlayan ve onlarla işbirliğine girişen, her faaliyette Müslümanlara karşı aleyhte faaliyetlerde bulunan ve Hristiyan devletlerle ilişkiler içerisine giren ve ittifaklar yapan Fatimilerin kaldırılması, Fatimi akidesinin son buldurulması Selahaddin Eyyubi'nin karizmasını çok yüceltti. Gerçekten bütün İslam dünyasında çok Selahaddin Eyyubi'nin bu başarıları büyük bir sevince sebep oldu ve onun namının, şanının artmasına yol açtı. Ve gerçekten karşısına çıkabilecek tehlikeleri zamanında müdahaleleriyle de önledi. Haçlı saldırılarına, Bizans saldırılarına zamanında müdahale ile ortadan kaldırması, güçlerini kırması, bunlar hanesine yazılan büyük artılardı. Ve ardından kendisi de hemen müdahil olmaya başladı. Mesela Haçlıların Kahire ile irtibatını sağlayan Eyle Kalesi vardı ki Suriye ile ilişkilerinde ve irtibatında çok büyük mani oluyordu bu Eyle Kalesi. Mesela ilk olarak hemen 1170 ortalarında sefere çıktı. Eyle Kalesi'ni ve şehrini kuşattı ve çok kısa bir sürede ele geçirdi. Hatta burayı, bu Eyle Kalesi'ne giderken çok iyi bir de askeri stratejist, önce Darun ve Gazze şehirleri üzerine Haçlıların elindeki bir saldırı yapıyormuş intibağı verdi. Hmm. Ve Haçlılar o taraflara yığın yaptığı zaman kendisi birdenbire Eyle'nin üzerine döndü.
Şaşırtma.
Şaşırtma hareketinde bulundu ve Eyle'yi ele geçirdi. Ve böylece Kahire-Şam yolunu daha tehlikesiz bir hale getirmiş oldu. İşte Selahaddin Eyyubi ardından ikili ilişkiler İtalyan şehir devletleriyle, Bizans'la ticari ilişkilere başladı. Tabi Kahire, Mısır Selahaddin Eyyubi'nin eline geçince Mısır zengin bir bölge, ticaret yolları üzerinde bütün bu devletler de Selahaddin Eyyubi ile iyi geçinme noktasına düştüler. Mecbur kaldılar. Ekonomik bakımdan Selahaddin Eyyubi bunları da çok güzel kullandı. Ve onlarla anlaşmalar yaptı, çeşitli anlaşmalar. Ve bu anlaşmalar 3. Haçlı Seferi'ne kadar devam edecektir. Onlara bazı onlar haklar elde ederken, Mısır'da az bulunan demir, kereste, zift gibi stratejik ham maddeler temin etmeye başladı Selahaddin Eyyubi'de. Tabii Selahaddin'in İslam Birliği'ni kurma yolundaki en önemli nokta, bu devletini nasıl ve ne şekilde kurduğu noktasına geldiğimizde, evet. Selahaddin Eyyubi son ana kadar çok önemli bir yönü de, mesela bakın Mısır gibi bir bölgeye hakim olmasına rağmen Selahaddin Eyyubi orada saltanatını ilan edebilirdi, sultanlığını ilan edebilirdi, evet. Ve bunun için Abbasi halifesine de müracaat edebilirdi. Ancak Nureddin Zengi'ye son ana kadar bağlı oldu. Ve bunu, Nureddin Zengi'nin ölümüyle açılacaktır Selahaddin Eyyubi'ye devlet yolu.
Bunu tarihte görüyor musunuz? Başka örnekleri var mı?
Ya örnekleri bunun
mesela
vardır.
Şey geliyor, Barbaros Hayrettin Paşa.
Barbaros Hayrettin Paşa bundan belki şekil olarak daha da ileri bir
daha
şekildir.
Ileri,
daha da ileri bir şekildir. Çünkü Selahaddin Eyyubi Nureddin Zengi'nin askerleriyle orada şeyi kurdu, hakimiyetini kurdu. Yani doğrudan kendi askerleriyle ve kendi gücüyle değil, Nureddin'in askerleriyle. Ancak biz bir yerde ele geçirdikten sonra beyliğini ilan edenlere çok rastlarız.
Evet.
Sıradan bir beyine şey sahip olanlara değil de, fakat Barbaros Hayrettin tamamen kendi gücüyle, kendi gayretiyle, kendi leventleriyle Cezayir'i elde etmişti. Onunki çok daha ileri bir durum. Ben Barbaros Hayrettin'i bir numara diye gösteririm. Bu tip bir yeri ele geçirip birliği sağlamak uğrunda. İşte Selahaddin Eyyubi de birliğin önemini en iyi bilen şahsiyetlerden bir tanesi.
Evet.
Dolayısıyla Nureddin'in ölümüne kadar bağlı olduğu gibi Nureddin 1174 yılında Dımaşk'ta öldüğünde yerine 11 yaşındaki Melik Es-Salih İsmail geçiyor. Selahaddin Eyyubi ona da bağlılığını arz ediyor.
Oğlu mu?
Oğlu. Nureddin Zengi'nin oğlu. Evet. Melik Salih İsmail geçiyor. Ve Nureddin'in biz bakıyoruz ona da bağlılığını ilan ettiğini görüyoruz.
Evet.
Ancak işte Nureddin'in diğer atabekleri, diğer Hama'da, Humus'taki ve çeşitli böyle şehirlerdeki şeyleri bu bağlılıktan çıkmaya başlıyorlar. Ve her birisi Şam'da idareyi ele geçirmek sevdasına düşüyor. Ve bir mücadele ortaya çıkıyor. Bunun üzerine Selahaddin Şam'a gelmek zorunda kalıyor. Şam'a geliyor. Bu sıra Dımaşk hemen onun Selahaddin'in hakimiyetini kabul ediyorlar. İşte Selahaddin Eyyubi böyle bir durumda bir kuvvetli gücün idareyi ele alması noktasında olduğunu görüyor. Zira çok hassas bir bölge. Her an Haçlılarla mücadelenin, büyük mücadelelerin olabileceği ve Haçlıların bölgedeki gücünün kırılabilmesi için o bölgede ayrılıkların ne kadar zarar verdiğini Selahaddin Eyyubi en iyi gören kişilerden bir tanesi. Bu sebeple bakıyor ki bu sırada Şam'da Hama, Humus, Baalbek gibi yerlerde, her yerde gruplar ortaya çıkmaya başlayınca Selahaddin mecburen müttefikleri üzerine yürüyor ve önce Halep'i ele geçiriyor. Şam Atabekliğini elde ediyor. Ardından bundan sonra Abbasiye halifesine müracaatla hukuki hakimiyetinin tanınmasını istiyor. İşte Abbasi halifesi o Mısır'da Fatimilerin karşı kazandığı başarılar, Haçlılara karşı başarılar, Abbasi halifesi nezdinde Selahaddin'in gücü ve kudreti bilindiği için halife çok rahat bir şekilde 6 Mayıs 1175 tarihinde Hama'da bulunan Selahaddin'e temliknameyi, mülknameyi gönderiyor ve adını hutbelerde okutuyor. Bunun üzerine Selahaddin de istiklalini ilan ediyor, hutbelerde adını okutuyor ve para bastırmaya başlıyor. O zaman halifenin kabulü çok önemli. Evet. Yani aynı zamanda bir kimse halife eğer hutbede onun adını okutmasa, kabul etmese, göndermese etrafına çok insanlar birdenbire toplaması mümkün olmaz. Sultanlığının geçerli bir yönü kalmaz.
İsyancı gibi bir şey mi oluyor?
İsyancı gibi olur. İnsanlar tanımaz kendisini. Bu sebeple 1175'te Selahaddin'in artık zengilerin işte kolu hanedan değişikliği gibi Nureddin Zengi'nin bulunduğu mıntıkada Eyyubi devleti onun yerini almış oluyor ve bu tarihten itibaren Eyyubi hanedanı devleti orada devam edecektir ve Eyyubiler gerçekten Selahaddin Eyyubi'nin şahsında yaptığı faaliyetlerle orada yaptığı atılımlarla gerek Müslüman gerek Hristiyan ki bunları göreceğiz hemen herkes tarafından rahmetle yad edilen çok sevilen liderlerden bir tanesi olacak. Böyle çok sevilen dediğimiz zaman biz yine böyle programın sonuna giderken
evet.
Abdullah Doğanay Bey'e dönelim ve Libya'da nasıl Türklerin hatırlanması, anılması neler var diye yine kendisine bir soru yöneltelim evet. Bakalım.
Sayın Hocam, özellikle Başbakanımızın son 1,5 senede 3 defa Libya'yı ziyaret etmiş olması, özellikle İsrail'e boyun eğmeyen ve onu eleştiren tutumlarından dolayı
yanlış tutumlarını eleştirdiği zaman evet.
Bir Müslüman lider olması hasebiyle Libya'da çok sevilmekte. Ben öyle tahmin ediyorum ki belki biraz latife olacak. Kaddafi ile Sayın Başbakanımız seçime girseler belki Başbakanımız orada seçimi alacak.
Aman duymasınlar bunu Abdullah Bey.
Fakat özellikle son yaptığı ziyaretlerle özellikle oradaki Türk müteahhit firmaları birçok yeni ihaleler aldılar. Yolları Türkler yapıyor. Tabii inşaatları, toplu konutları, üniversiteleri, mektep medreseleri Türkler yapınca.
Ya bu çok önemli bir şey. Demek tabii. Libya'da şu anda Türk iş adamlarının çok büyük faaliyetleri var. Ve bu faaliyetler anladığım kadarıyla büyük bir beğeniyle yaptıkları işler değil mi? İşte aldıkları ihalelere.
Tabii eskiden yani şu an İtalyanların elinden birçok işi aldılar.
Evet.
Birçok tabii sadece bu konutları, inşaatları yapmakta kalmıyor. İçinden seramiğinden çimantosuna, tesisat borusundan kablosuna kadar hepsi bunların hemen hemen hepsi Türkiye'den gelmekte. Dolayısıyla Türk sanayicilerin, Türk tüccarlarının yaptığı ihracatın önemli bir kısmı Libya'ya akmakta. Özellikle kaldırılmış olan vizelerin sebebiyle de oradan gelen Libyalılar buradan konfeksiyon malzemeleri alıp götürmekte. Son duyduğuma göre Libya'nın üçüncü büyük şehri olan Misurata'da liman şehri bir serbest bölge kurulması hedefleniyordu. Belki de o kuruldu şu an. Buradaki Türk tüccarlar gidecekler, orada depo kiralayacaklar. Oradan mallarını teşhir edecekler, satacaklar. Bunlar tabii ekonomiye katkısı olan şeyler. Libya'daki Türk müteahhitlerin, Türk şirketlerinin yaptığı şeyler.
Evet. Bu çok güzel. Ya burada birincisi demek ki devlet başkanlarımızın, idarecilerimizin oralarla iyi ilişkiler kurması. Evet. Ardından iş adamlarımızın bölgeye gitmeleri ve onların kabul görmeleri ve işlerini de en iyi şekilde yaptıkları zaman bunun devamını, ticarete yansıdığını hem Türkiye açısından hem Libya açısından büyük gelişmelerin olduğunu gösteriyor ama bu bize aynı zamanda tarihin gücünü vurguluyor işte.
Evet, evet.
Yani asırlarca devam eden ve başlangıcı temeli çok iyi atılmış olan. Orada bakın bir Turgut Reis'in kabri Türklere sadece hoş bakışı gösteren en önemli noktalardan bir tanesidir ki Turgut Reis'in orada yaptığı mücadele o bölgeyi belki de Hristiyan olmaktan koruyan Kuzey Afrika'yı Turgut Reis, Barbaros Hayrettin Paşa ve onun yetiştirmelerinin mücadeleleriydi. Bugün Turgut Reis'in orada kabrinin olması oradaki Türk nüfuzunu ve Türklerin oraya yaptığını göstermesi açısından çok mühim. O sebeple bazen ben gaflet olarak değerlendiriyorum bu şeylerin kaldırılmasını. Belki Kaddafi ve Libyalılar Türklere bir jest gibi yapabilirler ama onlarınkini jest olarak görsem bile bizim tarafın onu oradan kaldırmasını bir gaf olarak değerlendiriyorum.
Taş bakın, durduğu yerde ağırdır değil mi?
Menderes oraya gitmişti. Evet. İlk gittiği yer Turgut Reis'in kabri. Başbakanımız oraya gidiyor bugün. Hemen Turgut Reis'in kabrini ziyaret ediyor. Bunu niye ziyaret ediyor? Türklerin oradaki bir atası orada bulunuyor ve bunu belki Libyalılarda bir Türk lider oraya geldiği zaman ilk düşündükleri hadise onu Turgut Reis'in kabrine götürmek. Yani tarihi öldürmemek lazım. Evet. Ortadan kaldırmamak lazım. Bize daha çok hoş gibi gelebilir ama aslında ne kadar yanlış olduğunu ben bugün bir tarihçi olarak ifade ediyorum. Eğer böyle bir şey ki gerçekleşirse hiçbir şekilde gerçekten ümit etmem. Tarihçiler belki de tarihin en büyük hatalarından biri olarak bunları gösterirler. Evet.
Evet
çok teşekkür ediyoruz Abdullah Bey. Başarılar diliyoruz Libya'daki faaliyetlerinizin. Ve en kısa zamanda Turgut Reis'in kabrini sizin de ziyaret etmenizi, bizim de selamlarımızı götürmenizi
rica ediyoruz.
Ve sevgili TGRT FM dinleyicilerine iyi akşamlar diliyorum.
Hocam size çok teşekkür ederiz. Abdullah Bey'e teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler programımızın sonuna geldik. Bu program sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırladı. Ana kumanda masasında Muhittin Yaygıngöl kardeşimiz sesimizi ulaştırdı. Ve ben Deniz Fehim Harmanç'a sundum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Allah'a ısmarladık efendim.